Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihinden hadisler okuyoruz. 290. hadisi şerifteyiz. Kocanın karısı üzerindeki hakları ile ilgili son hadis. O bölümdeki hadislerin sonuncusu. An Üsame bin Zeyd radıyallahu anhüme anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Mâ teraktu ba'di fitneten hiye edarru aler ricali minen nisa. Müttefakun aleyh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi, imtihan sebebi bırakmadım. İlk bakışta hadis-i şerifin bütün kadınları fitne ve fesada yol açan uğursuz yaratıklar kabul ettiği sanılabilir. Hayır, Efendimiz böyle bir şey söylememiştir. Bu hadiste bazı problemli kadınlara işaret edilmekte, huysuzlukları sebebiyle onların erkekleri zor durumda bırakacakları ifade edilmektedir. Facire kadınlar kastediliyor burada. Şu ayet-i kerime konumuza ışık tutmaktadır. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Tabii ki fitnenin imtihan manası da var. Yani iyi veya kötü imtihan manası var. Nimet manasına da geliyor. Zeylküm bela ümmin rabbikum azim. Bu sizin için büyük bir belaydı. Bela ve fitne iki anlamda kullanılıyor. Yani Allah size iyilik yaptı, iyilikle nimetler verdi, nimetle imtihan etti manası var. Veya başınıza sıkıntılar, musibetler geldi, onlarla imtihan, sıkıntı manası var. Dolayısıyla burada genel manayı alırsak, kadınlardan daha büyük bir imtihan vesilesi bırakmadım. Yani daha zararlı. İnsanın çeşitli imtihanları var ama kadınla imtihanda erkekler çoğu zaman kaybedebiliyorlar. Bunu ifade ediyor. Bir yaratılış hakikatine dikkat çekiyor burada hadis-i şerif. Cenab-ı Hak züyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi diye ayet-i kerimede diyor ki insanlara süslenen dünya nimetlerini sayıyor. İnsanlara için tezyin edilen, süslenen, güzel gösterilen, cazip kılınan. Birinci sırada kadınlar, çocuklar, mallar, ticaret böyle sayılıyor. Dolayısıyla Allah Teala kadınları latif varlıklar olarak yaratmış, cazip yaratmış. Bunun sebepleri var. İşte güzel bir ailenin kurulması, neslin devamı için bunu böyle yaratmış veya daha bilmediğimiz hikmetler sebebiyle. Ve bunun karşılığını da bunu dengeleyecek kanunlar koymuş. Yani kadın cazipse o zaman ona göre tesettür emrini göndermiş. Ki kocası dışında, helali dışında başkaları devreye girmesin diye. İhtilatı yasaklamış. Yabancı kadınlarla yabancı erkeklerin bir arada bulunmalarını yasaklamış. Dolayısıyla bu emirlere riayet edilirse, iş hayatında, okul hayatında Allah'ın bu emirlerine riayet edilirse, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bu yaratılış kanunları, insanlara arasında koyduğu cazibe, aşk, muhabbet, güzel birlikteliklere, ailelerin, güzel ailelerin oluşmasına sebep olur. Ama Allah'ın emirlerine uyulmazsa o zaman bu kadındaki cazibe erkeklerin pek çoğunu günahlara sevk edebilir. Pek çok ailelerin yıkılmasına yol açabilir. Dolayısıyla insanların erkeklerin en çok zarar ettikleri imtihan vesilesi haline gelir. Hadis-i şerifinde kastettiği bu. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir imtihan vesilesi bırakmadım. Yani مَا تَرَقْتُ بَعْد۪ي فِتْنَةً هِيَ اَدَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَى. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Malını ve canını Allah yoluna adayan bazı müminleri, eşleri ve çocukları daha çok duygularına hitap etmek suretiyle bu davranışlardan vazgeçirebilirler. Sen ölürsen biz ne yaparız, savaşa gitme diyebilirler. Paranı boş yere harcama, çoluğunu çocuğunu düşün diyerek erkeğin hayır yapmasına engel olabilirler. sahip olduklarından daha fazlasını istemek suretiyle kocalarını gayrimeşru kazanmaya sevk edip günaha itebilirler. Bu da işin diğer bir boyutu. Rivayet edildiğine göre ashab-ı kiram devrinde bazı sahabilerin eşleri ve çocukları "Eğer gidecek olursan biz sensiz ne yaparız?" bahanesiyle onların hicret etmelerini geciktirmişler veya engellemişlerdi. Mekke'den Medine'ye hicret ederken veya Habeşistan'a. Bu gecikme yüzünden ne büyük manevi kayıplara uğradıklarını anlayan o sahabiler, hanımlarını ve çocuklarını cezalandırmaya kalkınca, onları daha hoşgörülü davranmaya ve affetmeye davet eden yukarıdaki ayet-i kerime nazil olmuştu. Yani Tegabün suresi 14. ayet-i kerime: "Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının ama affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz, hoş görür ve bağışlarsanız bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir." İşte kadınların erkekler için tehlike olacağı yönlerden biri de budur. Mekke fethedildiği zaman, işte hicret üzerinden 8 sene geçmiş, Medine'deki Müslümanlar, Mekkeli Müslümanlar memleketlerine kavuşmuşlar, Mekke'ye, Kabe'ye kavuşmuşlar. Hicret edemeyen kardeşleriyle buluşmuşlar. Ama hicret edemeyenler bakıyorlar ki Medine'den gelenler ilim deryası. O kadar ayet-i kerimeleri öğrenmişler, hadisler biliyorlar, fıkıh biliyorlar. Her şeyden haberleri var ama kendilerinin hiçbir şeyden haberleri yok. Mekke'de kaldıkları için ilimden mahrum kalmışlar. Tabii ki bunun acısını çok derinden hissedince bu sefer hanımlarına, çocuklarına sataşmışlar. "Siz bizi engellediniz, hicret etmemize mani oldunuz. Bak bu kadar hayırdan geri kaldık." Tabii bir de bunun üzerinde şey var. Bedir ashabından olamamak, Uhud'da, Hendek'te Efendimizle beraber seferlerde bulunmamak var. Bundan sonra ne kadar bulunabileceksin? Bunun acısı çok acı bir, ağır bir şekilde hissedilince Cenab-ı Hak da diyor ki onları affedin, samahalı davranın diye ayet-i kerimeyi indirdi. Meselenin önemli bir yönü daha vardır. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere insan bazı dünya zevk ve nimetlerine düşkün olarak yaratılmıştır. Yani onlar fıtratına yerleştirilmiş, onları seviyor. Bunlardan biri, belki de birincisi, iki cinsin birbirine olan meylidir. Ali İmran suresi 14. ayetteki "Züyyine linnes hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtiril mukandırati minez zehebi vel fizzati" diye kadınlar, çocuklar, altın, gümüş sayılıyor. Bu ilginin ölçülü kullanılmaması her iki taraf için de tehlike doğurur. Yani ilahi kurallar çerçevesinde olmazsa, bu cazibenin etrafındaki kanunlar, kurallar değiştirilirse, beşeri kanunlar getirilirse, kadın ve erkek aynı yerde çalışsın, aynı ortamda okusun, tesettüre gerek yok gibi, bu sefer ne olur? Bu fıtratta olan cazibe yanlış işlere hemen sebep olmaya başlar. Bunun örneklerini bugün herkes görüyor, yaşıyor. Hadis-i şerifte bu tehlikeye erkeklerin dikkati çekilmekte, kadınlar konusunda dikkatli ve uyanık olmaları istenmektedir. Zaten şer güçlerin medyada, televizyonlarda, internette insanları bir şekilde sömürmek için veya bozmak için kadınları alet olarak kullanmaları da bunu gösteriyor. Her yerde bakıyorsunuz kadını kullanıyorlar. Reklamda da kadın kullanılıyor. Filmlerde kadın kullanılıyor. İşte kadının bu cazibe yönü kullanılırsa insanlar daha çok çekiliyor, daha çok paralar kazanılıyor. Bu şekilde kadını da tüketiyor, onu da yıpratıyorlar. Toplumu da bozuyorlar. Erkekleri de imtihanlarını kaybetmelerine sebep oluyorlar. Bu hadis-i şerifi bu açılardan dikkatlice düşünerek üzerinde okuduğumuzda hakikaten Efendimizin ne kadar bize faydalı bir ilim bıraktığını, bu bir cümlelik, bir satırlık hadis-i şerife uyduğumuz takdirde pek çok zararlardan korunabileceğimizi, kurtulabileceğimizi görüyoruz kıymetli dinleyenler. Hadisten öğrendiklerimiz: bir, erkekler dikkatli olmadıkları takdirde daha çok kadınlar sebebiyle günaha girerler. İki, bir erkek Allah'ın ve peygamberin buyruğunu ihmal edecek kadar bir kadına bağlanmamalıdır. İki, kadın erkekleri günaha sokan suç aracı olmaktan ve en zararlı varlık yaftasını almaktan şiddetle sakınmalıdır. Bazı şirret kadınların işte baştan ne kadar çok baştan çıkarıcı olabilirim, ne kadar çok insanların dikkatini çekebilirim diye sokağa o şekilde çıktıklarını, insanları peşlerine taktıkça, insanların ailelerini perişan ettikçe memnun kaldıklarını, bundan zevk aldıklarını da görüyor herkes. Dolayısıyla bunları da dikkate almak lazım. Yoksa Salihe hanımlara kimsenin bir şey dediği yok. Efendimiz zaten dünyadaki diyor en hayırlı varlığı insanın Salihe bir hanımdır, zevcedir buyuruyor. Onların zaten ayrıldığını görmüştük hadis-i şeriflerde. Şimdi Riyaz-ı Salihin'deki diğer bir bölüme geçiyoruz kıymetli dinleyenler. Ailenin geçimi. Yani aile üzerinde duruluyor. Kadınların hakları, erkeklerin hakları, kadınlara iyi davranmak konuları, hepsi bunlar ailenin etrafında. Bütün bunlar ailenin devamı için. Estağfirullah. Ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil ma'ruf. Annelerin yiyecek ve giyeceği örfe göre babaya aittir. Baba annenin, evlatlarının geçimini sağlamalıdır. Demek ki ailenin geçimi bölümünde bu ayetle başlamış İmam Nevevi, baba ailesini geçindirmekle sorumludur. Bu ayette boşanmış kadınların çocuklarını emzirme durumu ele alınmaktadır. Çocuk babaya ait kabul edildiği için onun emzirilmesini sağlamak da babanın görevidir. Baba maddi imkanları ölçüsünde çocuğunu emziren kadının yiyeceğini ve giyeceğini temin eder. Yani boşandığı halde çocuğunu emziren kadının bile geçimini sağlaması gerekirse, o zaman evli bulunduğu hanımının çocuklarının geçimini sağlaması evleviyetle ondan istenir. Bunun miktarını belirlemek problem olursa hakem kabul edilen bir üçüncü şahıs da bu miktarı tayin edebilir. Bununla beraber yapılacak bu ödeme babayı sıkıntıya sokacak kadar fazla olmamalıdır. Konuyla ilgili diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا آتَاهَا. Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Eli dar olan kimse de verebileceği kadar nafaka versin. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla bir şey yüklemez. Bu ayet-i kerime nafaka konusunda bir prensip ortaya koymaktadır. Bir kimse kime nafaka veriyorsa gelirine göre verecektir. Zenginse fazla verecek, orta halli ise orta derecede verecek. Fakirse az verecektir. İslamiyet aşırı derecede saçıp savurmayı da hoş görmez. Aşırı derecede cimri davranmayı da. Bu sebeple nafakaya esas olan ölçü kişinin maddi gücüdür. Demek ki babadan evi geçindirirken istenecek şeyin orta halli olması burada isteniyor. Ne aşırı onu zorlayacak şekilde ne de cimri davranacak şekilde gücü nispetinde, kazancı nispetinde ailesinin geçimini sağlamakla mükelleftir. 3. ayet-i kerime ve ma enfaktum min şeyin fe ve yuhlifu. Siz hayıra ne harcasanız Allah onun yerine yenisini verir. Allah rızası için aile fertlerine veya fakirlere harcama konusunda bu ayet bir ölçü getirmektedir. Cimri davranmayın, korkmayın. Rahat harcayın, Allah yenisini verecektir. Cenab-ı Hak sevap kazanmak düşüncesiyle veren kuluna yenisini verir. Vermeyenin malından da bereketi kaldırır. Yani vermeyip kendine saklayınca da çok faydasını görmüyor. Onun da bereketi olmuyor. Dolayısıyla verdikçe Allah da yenisini veriyor. Akarsu. Su aktıkça yenisi geliyor akarsunun arkasından. O da temiz su oluyor. Ama durdukça akmazsa bu sefer göllenmeye, su kokuşmaya başlıyor. Belki yeni arkadan gelecek çıkacak su da duruyor. Aktıkça çıkıyor. Kuyularda öyledir. Su aldıkça alttan su çıkar. Onun gibi her Allah'ın günü iki melek yeryüzüne iner. Bunlardan biri yine Cenab-ı Peygamberimizin bildirdiğine göre her gün iki melek gelir. Bunlardan birisi Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Dolayısıyla ölçülü bir şekilde, itidali bir şekilde cömert davranmak her zaman bizden istenen şeydir. Konuyla ilgili hadislere geliyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Allah yolunda yani cihad için sarf ettiğin para, köle azat etmek için harcadığın para. Yani insan farklı yerlere Allah için para harcar. Birisi cihad için harcar, birisi köle azat etmek için, bir insanı hürriyete kavuşturmak için. Fakire sadaka verdiğin para, ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için harcadığım para var. Para var ya, 4 tane para saydı Efendimiz. Cihad için, köle azat etmek için, fakire sadaka olarak verdiğin ve aile fertlerinin geçimi için harcadığın para. İşte bunların içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı ailen için harcadığın paradır. Öncelikle ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için harcadığın paradır. Tabii ki bunu yanlış anlayıp da bütün paranı israf derecesinde sadece ailene harcamak, onları lüks içerisinde yaşatmak ama bunun dışında hiçbir infakta bulunmamak, bu da çok yanlış bir anlayış. Nasıl olsa en sevap olan budur diye. Yani öncelikle ailenin ihtiyaçlarını itidalli bir şekilde karşılayacaksın. Onlardan artırabildiğin kadar parayı da diğer infak yollarına harcayacaksın. Fakire, fukaraya, işte köle azat etmeye, cihat, Allah yolunda cihat için bu paraları harcayacaksın. Böyle bir dengeli infak politikası güdeceksin. Aile fertlerimiz Cenab-ı Hakk'ın beraber yaşamamızı, birlikte mutlu olmamızı takdir ettiği insanlardır. Bunlar eşimiz, çocuklarımız, anne ve babamızdır. Bizim en tabii gıdamız sevgi ve ilgidir. Sevgi ve ilgi hakikaten insan için, insanın ruhu için en önemli gıdalar. Birilerini sevmeden, birileri tarafından sevilmeden yaşamak olmayacak şeydir. İnsan sevmek ve sevilmek ister. Zira sevgisiz hayat taşınması zor bir yük gibidir. Bizi bu aleme getiren Rabbimiz aile yuvası kurmamızı emretmiş. Huzuru ancak bu suretle elde edeceğimizi söylemiş. Gönlümüze dünyaya yetecek kadar sevgi koymuş ve aile fertlerimizi sevmemizi istemiştir. Bizi dünyaya getiren annemiz babamız, hayatımızı birleştirdiğimiz eşimiz ve bu beraberliğin meyvesi olan yavrularımız bizim sevgi ve ilgi odaklarımızdır. İnsan hiç sevilmeyen, aranıp sormayan bir insan psikolojisi perişan olur. Dünyadan hiçbir tat alamaz, belki canavarlaşır. Dolayısıyla insanın sevilmesi, aranması, sorulması, saygı görmesi, sonra sevmesi, Allah'ın verdiği bu sevgi nimetini, hakikaten sevme nimeti, büyük bir nimet. Cenab-ı Hak böyle bir duygu vermiş insana. Bunu en güzel şekilde kullanmak, bunlar hayatı anlamlı hale getiren şeyler. Hayatın güzelliği birilerini mutlu etmekle, mutlu görmekle fark edilir. İnsan yemekten zevk alır ama yedirmekten daha büyük zevk almaya başlarsa işte o ruhen yükseliyor demektir. İnsan mutlu olmayı sever. Mutlu etmeyi, mutlu ettiğinde insanları da sevinebiliyorsa işte o zaman insan olmaya başlamıştır. Mutlu olmasını en çok istememiz gerekenler yakınlarımızdır. Onları sevindirmek, yüzlerini güldürmek bizim vazifemizdir. Bu sebeple Allah'ın bize verdiği imkanları öncelikle onların ihtiyaçları için harcamalıyız. Onları kimseye muhtaç etmemeliyiz. Maddi gücümüz el verdiği ölçüde başkalarına imrenmelerine bile imkan bırakmamalıyız. Kimsenin sofrasına baktırmadın diyorlar köylerde, Anadolu'da böyle bir söz var. Annesine babasına dua ediyor, Allah razı olsun, çalıştı çabaladı, bizi büyüttü, bize diyor kimsenin sofrasına baktırmadı. Görüldüğü gibi sevgili Efendimiz sevap kazanmak için para harcanacak yerleri saymış. Sonra da bunların içinde insana en fazla sevap getirecek harcamanın aile fertlerine sarf edilecek para olduğunu bildirmişler. Zira diğer harcamalar sevap kazanmak için yapılan birer nafile ibadet olduğu halde ailenin ihtiyaçlarını temin etmek farzdır, şarttır. Yapılması gerekli bir vazifedir. Farz ibadetin sevabı da hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar çoktur. Bazı insanlar olabiliyor, hakikaten tembelliğinden, çalışmak istemediğinden, yani evde yatıp duruyor veya boş boş geziyor ama ailesinin ihtiyaçlarını bile karşılamak için çalışmıyor. Ailesi zor durumda, anlamıyor. Yani anlayışsızlık da olabiliyor. Bir sıkıntı var mı falan diye soran olduğunda yok, biz rahatız diyor. Çünkü kendi rahatı iyi, yatıyor geziyor yani. Halbuki bir de bir ailesine bakmalı, onlara sormalı. Rahat mısınız, bir ihtiyacınız var mı diye. Onların ihtiyacı var ama babanın umurunda değil mesela. Bu tür insanlar için Efendimiz böyle ihtarda bulunuyor. Ailenin geçimini sağlamak sizin vazifenizdir. İnsana günah olarak ailesinin geçimini ihmal etmesi yeterlidir buyuruyor. Şunu da unutmamalıdır ki, aile için farz olan harcama mutlaka yapılması gereken harcamalardır. Gerekli olmayan hususlardaki harcama ise hadisimizden sayılan diğer harcamalar gibi insana nafile ibadet sevabı kazandırır. Çok da aşırı giderse, israf olursa, haddinden fazla olursa o da günah kazandırır tabii ki, israf olur. Dolayısıyla bu tür hadislerden hareketle nasıl olsa aile önce diye bütün himmetini ailesine vermesi insanın, onların ihtiyaç fazlasını, artık ihtiyacından fazla fazla onlara harcaması, lüks ve israfa kaçması da doğru değil. İtidalli bir şekilde ailesini geçindirecek ve onun dışında da infak etmek için gayret edecek. Hadisten öğrendiklerimiz, bir, Allah yolunda cihat edilmesini sağlamak, köle azat etmek ve fakirlere yardım etmek insana sevap kazandırır. Bunların faziletiyle ilgili pek çok hadisler, ayetler vardır. Zaman zaman onlar gelecek. Okuyacağız inşallah. Onların hepsi de faziletli ameli salihler. İki, ailenin ihtiyaçlar için harcanan paralar ise insana bunlardan daha çok sevap kazandırır. Önceliği vardır. Yani öncelikle insan ailesinin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Daha sonra diğer nafile infaklara yönelmelidir. Dolayısıyla İslam bir denge dinidir. Allah Teala "Es-semâ'a rafa'ahâ ve vada'al mîzân." Allah Teala semayı yükseltti ve mizanı, ölçüyü koydu. "Ellâ tatğav fil mîzân." Sakın ölçüyü aşmayın, ölçüyü bozmayın. "Ve aqîmul vezne bil kıstı ve lâ tuhsirul mîzân." Tartarken, ölçerken adaletle tartın. Sakın terazide eksiklik yapmayın, buyuruyor. Burada hem bizzat bildiğimiz alıp satarken ki bu terazide, ölçüdeki adaleti, hem de onun dışında genel olarak hayatın her alanındaki adaleti Cenab-ı Hak emrediyor. Adalet, denge, itidal, bunlar aynı kökten gelen kelimeler. Yani yaratılış, insanın vücudunu, uzuvlarını, bedenini kullanırken de bir denge var, ölçü var. Malını kullanırken de bir denge, ölçü var. Ailesine bakarken, ailesinin geçimini sağlarken de bir ölçü ve denge var. Her hususta bir denge var. Fıtratımızda, tabiatımızda, çevremizde, bitkilerimizde, ağaçlarımızda, hayvanlarımızda, hepsinin bir dengesi var. Bu dengeleri, Allah'ın koyduğu dengeleri bozarsak, işte nefsimize uyar, şehvetimize uyarak bu dengeleri bozarsak, o zaman yanlış sonuçlar, zararlar görmeye başlarız. Cenab-ı Hak bizlere devamlı bu dengeyi emrediyor. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.